Ayrım 12. Bazen Ford'umun direksiyonuna geçer, camları açar, saatlerce dolaşırdım. Doğu körfezinden güney körfezine, yarımadanın ucuna, sonra geriye. Fremont'taki mahallemizin ızgara biçimindeki iki yanı kavak ağaçlı yollarında apartmanlarda oturanların köhne, tek katlı pencereleri parmaklıklı evlerde oturanlarla asla tokalaşmadığı, benimki gibi eski püskü arabaların asfalt yollara yağ damlattığı mahallemizde. Birbirine bitişik arka bahçeleri kurşun kalem grisi, zincirleme çitler ayırırdı. Sağa sola saçılmış oyuncakların, iş lastiklerinin, etiketi soyulmuş bira şişelerinin kirlettiği ön bahçelerse bakımsızdı. Ağaç kabuğu kokan gölgeli parkların, aynı anda 5 buz kaşı yarışması yapılabilecek büyüklükteki alışveriş merkezlerinin önden geçerdim. Los Altos'un tepelerine tırmanır, geniş pencereli villaların, dövme demirden süslü kapıları koruyan mermer aslanların önünde yavaşlar, çimenleri güzelce kırpılmış gezinti yolları, tombul melekli çeşmeleri olan park yerinde asla bir Ford Torino'ya rastlanmayan malikanelere bakardım. Babanın Vezir Ekber Han'daki evi bu köşklerin yanında müştemilat gibi kalıyordu. Bazı cumartesi sabahları erken kalkar, 17 numaralı karayolundan güneye Santa Cruz'a yollanırdım. Ford virajlı dağ yoluna fırmanırken epeyce zorlanırdı. Arabayı eski deniz fenerinin yanında durdurur, denizden yuvarlana yuvarlana yükselen pusa bakarak güneşin doğuşunu beklerdim. Afganistan'dayken okyanusu sal filmlerde görmüştüm. Karanlıkta Hasan'ın yanında otururken okuduklarımın doğru olup olmadığını merak ederdim. Deniz havası gerçekten de tuz mu kokardı? Hasan'a bir gün yosun kaplı bir kumsalda yürüyeceğimizi, ayaklarımızı kumlara gömeceğimizi ve ayak parmaklarımızı kaplayan sonra da çekilen suyu seyredeceğimizi söylerdim hep. Pasifik'i ilk gördüğümde ağlamamak için kendimi güç tuttum. Çocukluğumun sinema perdelerindeki kadar engin ve maviydi. Bazı akşamlar arabayı bir çevre yolundaki üst geçitte durdurur, yüzümü parmaklığa yapıştırıp aşağıya bakardım. Trafikte ağır ağır ilerleyen, upuzun bir kuyruk oluşturan araçların göz kırpan kırmızı arka lambalarını sayardım. BMW'ler, Saab'lar, Porsche'lar, İnsanların genellikle Rus malı Volga, eski Opel ya da İran malı Payikan kullandığı Kabil'de hiç görmediğim arabalar. ABD'ye geleli neredeyse 2 yıl olmuştu ve ben bu ülkenin genişliğine, uçsuz bucaksızlığına hala şaşmaktaydım. Her otoyolun ilerisinde bir başka otoyol, her kentin ardında bir başka kent uzanıyordu. Tepeleri dağlar, dağları tepeler kovalıyor, onları da başka kentler, başka insanlar izliyordu. Kabil benim için Rusi ordusunun Afganistan'ın işgalinden çok önce köylerin yakılıp okulların yıkılmasından, mayınların toprağa ölüm tohumları gibi bolca ekilmesinden, çocukların gömülüp tepelerine bir öbek taş yığılmasından çok daha önce bir hayaletler kenti olmuştu. Tavşan dudaklı hayaletlerin doldurduğu bir kent. Amerika farklıydı. Amerika geçmişi şu kadarcık umursamadan gürül gürül akan bir ırmaktı. Bu ırmağa girebilir, günahlarımın dibe çökmesini bekleyebilir, suların beni başka, çok uzak bir yere taşımasına izin verebilirdim. Hayaletlerin olmadığı, anıların, günahların bulunmadığı bir yere. Başka hiçbir şey için değilse bile, salt bunun için Amerika'yı kucakladım, bağrıma bastım. Ertesi yaz, 21'ime bastığım 1984 yazında, baba Buick arabasını sattı ve Kabil'deyken bir lisede fen hocası olan eski bir tanışından, 550 dolara 71 model külüstür bir Volkswagen otobüsü aldı. Bütün komşular camlara koşmuş, sokağı aksıra tıksıra kat eden, osurarak otoparkımıza giren otobüsü seyrediyordu. Baba marşı kapadı, bıraktı, otobüsü park yerimize doğru yavaşça, sessizce koydu. Koltuklarımıza gömüldük, gözlerimizden yaş gelinceye kadar, daha da önemlisi komşuların camlardan çekildiğini görünceye kadar güldük. Otobüs yürekler acısı bir kadavraydı. Paslanmış metal, kırık camların yerine yapıştırılmış siyah çöp naylonları, kabak lastikler ve yayları görünen yırtık pırtık bir döşeme. Ama eski öğretmen babaya motorun ve vitesin sağlam olduğuna güvence vermişti. Adamın en azından bu konuda yalan söylemediği anlaşıldı. Cumartesi günleri baba beni gün doğarken uyandırırdı. O giyinirken ben yerel gazetelerdeki küçük ilanları tarar, eski eşyaların satışa çıkaranları işaretlerdim. Bunlara garaj satışı deniyordu. Haritada rotamızı belirlerdik. Önce Fremont, Union City, Newark ve Hayward. Sonra San Jose, Milpitas, Sunnyvale, zaman kalırsa da Campbell. Otobüsü baba kullanır, termosundan sıcak çay yudumlardı, ben de rehberlik ederdim. Eski eşyaların satışa çıkaranlara sırayla uğrar, insanların artık istemediği ıvır zıvırı satın alırdık. eski dikiş makinelerine, tek gözlü Barbie bebeklere, tahta tenis raketlerine, telleri kopmuş gitarlara, piyasadan çoktan kalkmış elektrolük süpürgelere gülerdik. Öğleden sonra otobüsün arkasını kullanılmış eşyalarla doldurmuş olurduk. Pazar sabahı da erkenden Berryessa dışındaki San Jose bit pazarına yollanır, kulübemsi bir tezgah kiralar, bütün o hurdayı küçük bir kar karşılığında satardık. Bir gün önce 25 sente aldığımız bir plak bazen 1 dolara, bazen de 5 tanesi 4 dolara giderdi. 10 dolara aldığımız bir Singer pedallı dikiş makinesinin biraz pazarlıktan sonra 25 dolara çıktığı bile olurdu. Afgan aileler San Jose bit pazarının koca bir bölümünü ele geçirmişti. Kullanılmış eşyalar kısmındaki geçitlerde Afgan müziği duyardınız. Buradaki Afganlar arasında söze dökülmemiş bir antlaşma, bir davranış yasası vardı. Geçidin karşısındaki adamı selamlar, onunla bir parça patates, bolani ya da biraz kabulü paylaşıp gevezelik ederdin. Anne ya da babasının ölümü için başsağlığı diler, bir çocuğun doğumunu kutlar, söz Afganistan ve Rusilerden açılınca da, ki açılmadığı görülmemişti, başını esefle sallardın. Ama cumartesi günlerine değinmekten özenle kaçınırdın. Çünkü geçidin karşısındaki hemşehrinin dün garaj satışına daha erken ulaşma hırsıyla otoyol çıkışında sollamaya çalışırken arabasına toslamana ramak kalan kişi olduğu ortaya çıkabilirdi. O tezgahlarda çayla birlikte bol bol sunulan bir şey de Afganlar hakkındaki dedikodulardı. Bit pazarı bilgilendiğin yerdi. Yeşil çayını yudumlayıp bademli kolça yerken kimin kızının nişanı bozuk Amerikalı sevgilisiyle kaçtığını, kimin Kabil'deyken bir perçami komünist olduğunu, kimin hala yardım parasıyla geçinirken yastık altındaki parayla bir ev aldığını öğrenirdin. Çay, politika ve skandal pazar günlerinin değişmez gıdalarıydı. Bazen ben tezgaha göz kulak olurken baba bir elini göğsüne saygıyla bastırmış bir halde geçitlerde gezinir, Kabil'den tanıdığı kişileri selamlardı. Bana çok az kullanılmış yün paltolar satan terzilerin, boyası gitmiş bisiklet başlıkları satan makine ustalarının yanı sıra eski büyükelçiler, işsiz cerrahlar, üniversite profesörleri. Temmuz 1984'te bir pazar sabahı baba tezgahı hazırlarken ben iki fincan kahve almak için büfeye gittim. Dönünce babayı yaşlıca, seçkin görünüşlü bir erkekle konuşurken buldum. Fincanları otobüsümüzün arka tamponuna 84'te Reagan Bush etiketinin yanına bıraktım. Emir dedi baba eliyle beni çağırarak. Bu beyefendi General İkbal Tahiri. Kabil'de madalyalı bir komutandı. Savunma Bakanlığında görevliydi. Tahiri. Bu ad neden bu kadar tanıdık geliyordu? General katıldığı resmi davetlerde önemli kişilerin en küçük şakasına bile anında gülmeye alışmış birinin tez canlılığıyla güldü. Gümüş rengi seyrelmiş saçlarını güneşten yanmış pürüzsüz alnından geriye doğru taramıştı. Gür, kırçıl kaşları vardı. Kolonya kokuyordu. Demir grisi ütülenmekten parlamış üç parçalı bir takım elbise giymişti. Yeleğinden bir cep saatinin altın kösteği sarkıyordu. Bu ne güzel bir takdim böyle dedi babaya. Sesi derin, kültürlüydü. Selam baçam. Merhaba evladım. Selam general efendi dedim tokalaşırken. İnce ellerinden umulmayacak kadar sert, güçlü bir el sıkışı vardı. Bu kremli deri alttaki çiliği gizliyordu sanki. Emir büyük bir yazar olacak dedi baba. Bunun anlamını daha sonra kavrayacaktım. Üniversitedeki ilk yılını bitirdi. Üstelik bütün notları A. Kolejdeki ilk yılımı diye düzelttim. Maşallah dedi general Tahiri. Belki ülkemizi, tarihimizi yazarsın ha? Ekonomimizi. Ben kurgu yazıyorum dedim. Rahim Hanım verdiği deri ciltli deftere yazdığım bir düzine kadar kısa öyküyü düşündüm. Bu adamın karşısında onlardan ansızın neden utandığımı merak ettim. Ah bir masalcı dedi general. Eh insanlar böyle güç anlarda oyalanmak için öykülere gereksinirler. Elini babanın omzuna koydu, bana döndü. Öyküden söz etmişken babanla birlikte Celalabad'da sülün avladığımız bir yaz gününü anımsadım dedi. Olağanüstü günlerdi. Yanlış anımsamıyorsam babanın gözleri avda da en az içteki kadar keskindi. Baba yere serdiğimiz muşambanın üzerindeki tahta tenis raketini botunun ucuyla dürtükledi. Hangi iş? İş mi kaldı? General Tahir'in yüzünde hem hüzünlü hem de kibar bir gülümseme belirdi, iç geçirdi. Babanın omzuna tatlılıkla vurdu. Zendagi Migzara dedi. Yaşam devam ediyor. Gözlerini bana çevirdi. Biz Afganlar fena halde abartmaya eğilimliyizdir baçam. Pek çok kişinin hiç hak etmediği halde göklere çıkarıldığına tanık oluyorum. Ama baban övülmeyi, yüceltilmeyi gerçekten hak eden bir avuç kişiden biridir. Bu küçük söylev bende takım giysisiyle aynı izlenim bıraktı. Fazlık bulanılmış ve doğal olamayacak kadar parlak. Beni pohpohluyorsun dedi baba. Hiç de değil. Dedi general, alındığını göstermek için başını bir yana eğip elini göğsüne götürerek. Çocuklar babalarını tanımalı. Geçmişini öğrenmeli. Bana döndü. Babanın değerini takdir ediyor musun Baçem? Kıymetini gerçekten biliyor musun? Balay, General Efendi, biliyorum dedim. Keşke bana evladım demeyi bıraksaydı. Öyleyse seni kutlarım. Erkekliğe giden yolu yaralamışsın bile. Sesinde şakacılıktan ya da alaycılıktan eser yoktu. Yalnızca yüksekten bakmaya alışmış, kibirli birinin övgüsüydü. Pedercan, çayın soğuyor dedi genç bir kadın sesi. Arkamızda duruyordu. Dar kalçalı, kömür karası, kadife saçlı çok güzel bir kadındı. Elinde bir termosla suni köpükten yapılma bir bardak vardı. Yüreğim hızlanıverdi. Gözlerimi kırpıştırdım. Uçan bir kuşun kıvrık kanatları gibi birleşen kalın kaşlar. Eski bir Pers prensesinin onarin hafif kemerli burnu. Şahname'deki Rüstem'in karısı ve Sohrab'ın annesi olan Tahmine'nin burnu gibi. Uzun gür kirpiklerin gölgelediği kestane rengi gözleri benimkilere çevrildi. Bir an durdu, sonra uçup gitti. Çok kibarsın bir tanem dedi General Taheri. Bardağı ondan aldı. Kız dönüp gitmeden önce o nefis cildinde, çenesinin hemen üstünde, sol yanda, orak biçiminde küçücük bir doğum lekesi gördüm. İki geçit ileride duran gri bir minibüse gitti, termosu içine koydu. Eski plaklarla, kitaplarla dolu kutuların arasına eğilirken saçları bir omzundan aşağıya çağlayan gibi döküldü. Kızım, Süreyya Can dedi General Taheri. Konuyu değiştirmek için sabırsızlanan biri gibi derin bir soluk aldı, altın cep saatine baktı. Eh, yerleşme vakti geldi. Babayı yanaklarından öptü, elimi ellerinin arasına aldı. Yazılarında bol şans dilerim dedi gözlerimin içine bakarak. Uçuk mavi gözleri gerideki düşünceleri kesinlikle ele vermiyordu. Günün kalanını gri minibüse bakma dürtüsüyle boğuşarak geçirdim. Eve dönerken dank etti. Taheri. Bu adı daha önce duyduğumu biliyordum. Etrafta Taheri'nin kızı hakkında bir söylenti dolaşmıyor muydu dedim. Gelişi güzel bir sesle konuşmaya çalışarak. Otobüsümüz Bit Pazarı'ndan ayrılan araç kuyruğunda milim milim ilerlerken beni bilirsin dedi baba. Sohbet dedikoduya döner dönmez sıvışırım. Ama bazı laflar edilmişti değil mi? Neden soruyorsun? Bana hayla saylaz bakıyordu. Omuz silttim, zorla gülümsedim. Yalnızca meraktan baba. Gerçekten mi? Hepsi bu mu? Yaramaz gözleri yüzümü tarıyordu. Yoksa seni etkiledi mi? Gözlerimi yuvarladım. Aman baba, lütfen. Gülümsedi, otobüsü birkaç manevrayla bir pazarından çıkardı. 680 sayılı otoyola çıktık. Bir süre hiç konuşmadan yol aldık. Tek bildiğim bir ara bir erkekle bir tarihsizlik yaşadığı. Bunu çok ciddi bir sesle söylemişti. Sanki kızın göğüs kanseri olduğunu ifşa eder gibi. Ya, düzgün bir kız olduğunu duydum. El işleri yapan, efendi bir kız. Ama o günden sonra kapısını çalan bir hastegar, bir kısmet çıkmamış. Baba iş geçirdi. Belki haksızlık ama bazen birkaç günde, bazen tek bir günde olanlar bütün bir ömrün akışını değiştirebiliyor Emir. O gece yatakta Süreyya Taheri'nin orak biçimindeki doğum lekesini, hafif kemerli burnunu, gözlerimi bir anlığına kenetlenen parlak gözlerini düşündüm. Onu düşünmek bile yüreğimin kekelemesine yetiyordu. Süreyya Taheri, Bit Pazarı'nda bulduğum prensesim. Afganistan'da Yelda, Cedi ayının yani kışın ilk yılında en uzun gecesidir. Yelda gecesi Hasan'la geleneğe uyar, geç saatlere kadar uyumazdık. Ayaklarımızı kürsünün altına sokar, sobaya elma kabukları atan bu en uzun gecede bize sultanların, hırsızların masallarını anlatan Ali'yi dinlerdik. Yelda'yı çıldıran, kendilerini mum alevine atan pervaneleri, güneşi aramak için dağlara tırmanan kurtları hep Ali'den öğrendim. Ali, Yelda gecesi karpuz yiyenlerin bir sonraki yaz hiç susamadıklarına yemin ederdi. Yaşım ilerledikçe şiir kitaplarında Yelda'nın gözü uyku tutmayan, bitmek bilmez gecenin sona ermesini, güneşin doğup onları sevdiklerine kavuşturmasını bekleyen aşıklara acı çektiren yıldızsız bir gece olduğunu okudum. Süreyya Tahiri'yi tanıdıktan sonra haftanın her gecesi benim için Yelda olup çıktı. Pazar sabahı gelip de yatağımdan indiğimde Süreyya'nın kahverengi gözleri kafamın içindeki yerini çoktan almış olurdu. Babanın otobüsünde kilometreleri sayardım. Ta ki onu yalın ayak sararmış ansiklopedilerle dolu kutuları açıp tezgaha yerleştirirken görünceye kadar. Topukları asfaltta daha da beyaz görünür, bileğindeki gümüş bilezikler şıngırdardı. Sırtından aşağıya dökülen, kadife bir perde gibi salınan saçlarının yere vuran gölgesini düşünürdüm. Süreyya, Bit Pazarı'nda bulduğum prensesim. Yeldam'ın sonunda doğan güneş. Geçitte dolanmak, Taherilerin tezgahının önden geçmek için babanın alaycı bir sırıtışla karşıladığı bahaneler buluyordum. Sırtında yine o ütüden parlamış gri takım elbisesi bulunan generale el sallardım, o da bana. Bazen oturduğu bez koltuktan kalkar, benimle sohbet ederdi. Yazılarımdan, savaştan, o günkü satışlardan konuşurduk. Gözlerimin arka tarafa oturmuş kitap okuyan Süreyya'ya kaymaması için olanca irademi kullanmam gerekirdi. Generalle birbirimize veda eder, hantal, sakar görünmemeye çalışarak oradan uzaklaşırdım. Bazen general bir başka geçide birileriyle sohbet etmeye gitmişti, kız tezgahın gerisinde yalnız olurdu. Önünden geçip giderken onu tanımıyormuş gibi yapar, içim gitmesine karşın tek sözcük etmezdim. Bazen yanında orta yaşlı, topluca, soluk tenli, saçları kızla boyalı bir kadın otururdu. Her seferinde içimden yeminler ederdim. Yaz bitmeden onunla mutlaka konuşacaktım. Ama yaz bitti, okullar açıldı, yapraklar sarardı, sonra döküldü. Kış yağmurları bastırıp babanın eklemlerini sızlattı. Sonra taze sürgünler yeniden boy gösterdi. Ben bir türlü Süreyya'nın gözlerine bakacak cesareti toplayamadım. Ders yılı 1985 Mayıs'ın sonlarına doğru sona erdi. Derslerin neredeyse tamamından A almıştım. Buysa sınıfta Süreyya'nın kemerli burnundan başka bir şey düşünmeyen biri için bir mucizeydi. Sonra o yaz, bunaltıcı bir yaz günü babayla bit pazarındaydık. Tezgahımızda oturmuş gazeteyle yüzlerimizi yelpaze ediyorduk. Kızgın demir gibi dağlayan güneşe karşın pazar yeri tıklım tıklım, satışlar da gayet iyiydi. Saat daha yarım olduğu halde 160 dolar kazanmıştık bile. Kalktım, gerindim, babaya Coca-Cola ister misin diye sordum. Bayılırım dedi. Sonra ekledi. Dikkatli ol Emir. Neye karşı baba? Ben ahmak değilim. Dolayısıyla beni kandırmaya kalkışma. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Şunu unutma dedi baba parmağını sallayarak. Adam iliklerine kadar bir peştun. Nang ve namusuna düşkün biri. Nang ve namus. Onur, gurur, namus. Peştun erkeğinin şaşmış ilkeleri. Özellikle de söz konusu olan karısının iffeti ise ya da kızının. Yalnızca gidip içecek bir şeyler alacağım. Senden tek istediğim beni utandırma. Hepsi bu. Utandırmam baba. Tanrı aşkına. Baba bir sigara yaktı. Yeniden yelpazelenmeye başladı. Önce büfeye doğru ilerledim. Sonra tişört tezgahının oradan sola döndüm. Buharlı makineyle 5 dolara, beyaz, naylon bir tişörtün göğsüne, İsa'nın, Elvis'in, Jim Morrison'ın ya da üçünün birden resimlerini basıyorlardı. Hareketli bir Meksika müziği çalıyor. Havada turşu ve mangal kokuları salınıyordu. Tahirilerin gri minibüsünü bizden iki sıra uzakta bir çubuğa geçirilmiş mango satan küçük kulübenin yanında buldum. Yalnızdı, kitap okuyordu. Sırtında ayak bileğine kadar uzanan beyaz yazlık bir elbise. Burnu açık sandaletler. Saçı geriye toplanmış, lale biçimindeki bir toka ile tutturulmuştu. Yine öylece geçip gitmeye hazırlandım. Yapacaktım da ama birden kendimi Tahirilerin beyaz örtülü tezgahlarının önüne dikilmiş saç maşalarının eski papyonların gerisinden Süreyya'ya bakarken buldum. Başını kaldırıp baktı. Selam dedim. Seni rahatsız etmek istememiştim. Selam. General efendi yok mu? Kulaklarım yanıyordu. Gözlerinin içine bakmayı başaramıyordum. Şu tarafa gitti dedi sağ yanını göstererek. Bilezik dirseğine kaydı. Zeytin tene değen gümüş. Saygılarımı sunmak için uğradığımı kendisine iletir misin dedim. Elbette. Teşekkür ederim. Ah belki bilmek istersin. Benim adım Emir. Vuramamın nedeni saygılarımı sunmak. Evet. Ağırlığımı öteki ayağıma verdim, genzimi temizledim. Ben artık gideyim, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yo, etmedin dedi. Ah güzel, başımı eğdim, yarım ağız gülümsedim. Artık gidiyorum. Bunu daha önce söylemiş miydim? Hoda hafez, hoda hafez. Yürümeye başladım, durdum, döndüm. Cesaretimi yitirmeden bir çırpıda söylemeliydim. Ne okuduğunu sorabilir miyim? Gözlerini kırpıştırdı, soluğumu tuttum. Ansızın mit pazarındaki bütün Afganların gözlerinin üzerinde hissettim. Ortalığa bir anda derin bir sessizlik mi çökmüştü? Cümlenin ortasında duruveren dudaklar, dönen başlar, büyük bir merakla kısılan gözler. Neydi bu? Şu ana kadar sohbetimiz saygı dolu bir soru cevap olarak yorumlanabilirdi. Bir erkek bir başka erkeğin nerede olduğunu öğrenmek istemişti. Ama şimdi ona bir şey sormuştum. Yanıtlarsa biz sohbet etmiş olacaktık. Ben bir mücarat... Yani genç, bekar bir erkek, o da evlenmemiş genç bir kadın. Üstelik bir geçmişi olan bir kadın. Bu bir dedikodu malzemesinin hem de en lezizinden, sınırlarında son derece tehlikeli bir biçimde gezinmek demekti. Zehirli diller iştahla yalanacaktı. Ve bu zehrin acısını o çekecekti, ben değil. Afganlara özgü çifte standardın, benim cinsimi fena halde kayıran eğilimin çok iyi bilincindeydim. Delikanlının kızla konuştuğunu gördünüz mü? Değil. Vay, oğlana nasıl yapıştı gördünüz mü? Ne loçak ama. Afgan ölçütlerine göre benimki küstah bir soruydu. kendimi ele veriyor, ona duyduğum ilgiyi açıkça belli ediyordum. Ama ben bir erkektim. Tehlikeye attığım tek şey incinen gururum olabilirdi. Yaralar iyileşirdi. Lekelenen adlar, hayır. Bu cüretkârlığa nasıl bir karşılık verecekti? Kitabı çevirdi, kapağı gösterdi. Uğultulu tepeler, okudun mu diye sordu. Başımla doğruladım. Gözlerimin gerisinde zonklayan yüreğimi hissedebiliyordum. Hüzünlü bir öykü. Hüzünlü öykülerden iyi kitaplar çıkıyor dedi. Öyle, sen de yazıyormuşsun. Nereden biliyordu? Babası mı söylemişti, yoksa kendisi mi sormuştu? Hayır, her iki senaryo da saçmaydı. Babalarla oğullar, kadınlar hakkında rahatça konuşurdu. Ama hiçbir Afgan kızı, en azından hiçbir düzgün, muhterem Afgan kızı, babasına genç bir adama ilişkin soru soramazdı. Ve hiçbir baba, özellikle nang ve namusuna düşkün bir peştun baba, kızına durup dururken bir mücarattan söz etmezdi. Tabii bu kıza talip olan ve tek onurlu şeyi yapıp babasını gönderen bir delikanlı değilse.